الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Eğer isterseniz sizin ile becaiş olacağım. Ben sorayım, siz cevap veriniz.
Yani şimdiye kadar siz sordunuz, ben cevap verdim. Bundan sonra metodu değiştirelim diyor üstadımız. Ben sorayım da siz cevap veriniz. Evet.
Cevap, fes'el ve la tecid bihi habira.
Tamam ama diyorlar, sor ama kim sana cevap verebilecek ki? Yani şimdi böyle bir yetenek, kabiliyet var mı? Evet.
Sual?
Gene de soruyor üstadımız.
Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi? Haşiye, Türkler ve Kürtler şecaat fenninde allame olduklarından ben sail, onlar mucib olabilirler.
Yani cesarette iki milletin de kendine ait hususiyetleri var. Yani Kürtler ve Türkler cesarette kendilerini ispat etmişler. Burada üstad bunu fen kabul ediyor. Yani yetenek ve kabiliyetleri var ya, zaten de diyor, Türkler bizim aklımız, biz onların kuvveti. Yani güç ve kuvvet noktasında dünyada tescilli millet. Ermenilerde de bu var. Onlarda da böyle cesaret var. Güç ve kuvvet. Kuvvetlidir yani Ermeniler. Eski bir millettir bir de. Şimdi bu noktada üstadımız onları harekete geçiriyor. Bu Ermeni millet sizden daha cesur olabilir mi? Cevapları ne? Evet.
Hayır, asla olmamış ve olamaz.
Evet.
Sual.
Kabul etmiyorlar. Bizden daha cesur nasıl olsunlar? Üstad soruya devam ediyor. Evet.
Neden onların bir fedaisini yandırıp parça parça ederlerdi, esrarını ve arkadaşını izhar etmezdi?
Madem sizden daha cesur olamazlar da bir Ermeni fedaisini konuşturmaya kimsenin gücü yetmez. Hayatını verir, sırrını ifşa etmez. Siz de bunu biliyorsunuz. Dillere destan olmuş. Ermenilerin bu özellikleri var. Fakat mesela aynı muamele sizin değil mi gençlerinizden veya pehlivanlarınızdan sizin elemanlarından birine yapılsa bıçağa girdiği zaman içindeki esrarı dışarıya döküyor. Aman bana zarar vermeyin de ben ne istiyorsanız konuşayım diyor. Madem sizden daha cesur olamıyor da bu iki tefavüt, bu iki farklı muameleyi nasıl izah edeceksiniz? Delil ve burhanlarda böyle gösteriyor olayı. Evet.
Halbuki sizin bir yiğidinize bir bıçak vurulsa bütün esrarını kanıyla beraber fışkırtarak döker.
Evet.
Bu şecaatça büyük bir tefavüttür. Tabii. Sebebi nedir?
Tabii.
Cevap. Biz asıl sebebini teşhis edemiyoruz. Fakat biliriz ki zerreyi dağ gibi eder ve arslanı tilkiye mağlup ettirir bir nokta vardır.
Yani gene de cesaretlerini yani muhafaza ediyorlar. Bu cesaretten gelmiyor diyor. Evet bir sebep var dediğiniz doğru. Kendileri gene aslan oluyor. Anlatabildim mi? Ermeniler tilki oluyor. Aslan tilkiden güçlü ama aslanı tilkiye mağlup edecek bir sır var. Onlar böyle zayıf. Onlar böyle cesaretsiz olmakla beraber bizim yanımızda bize göre bizden daha büyük ve güzel işlerde başarılı olmaları mesela bizi yenmeleri, bize galip gelmeleri az da olmakla beraber bir sebep var ki biz bu sebebi idrak edip anlayamıyoruz. Dediğin doğru ama vakada bu. Evet.
Senin vazifeni kaldıramıyoruz. Yani, vücudunu bildik, mahiyetini sen şerh et.
Soru sormayı bırak da Seyda, biz bu sorulara cevap veremeyiz. Gene sen cevap makamına geç. Soruna da kendin cevap ver, öyle devam edelim diyorlar. Evet.
Cevap. Öyleyse dinleyiniz ve kulaklarınızı beş açınız.
Evet.
İşte fikri milliyetle uyanmış bir Ermeninin himmeti mecmu milletidir.
Ha, geliyor bak. Evet, onlar fert fert. Cesaret noktasında sizden ileri değil. Sizden ileri olmayan bir Ermeni fedaisinin kendi sırrını ifşa etmemesi adına canını feda etmesinin altında bir gerçek var. O nedir? Ermeniler milliyet fikrini merkezlerinde tuttukları için, fikri milliyetle uyanmış olduklarından dolayı onların fertlerinden ziyade şahsi manevileri olan esas unsurunu muhafaza etme adına büyük fedakarlık gösteriyorlar. Ve tarihen de bu anlamda birbirlerine bu özellikleri intikal ettirmişler gen gibi. Yani fıtrat gibi geçmiş birbirlerine. Az da olsalar bu düşünceyle, mesela Kur'an-ı Kerim'de de var ya, galetil Arap, gale nisve. Üstad bunu çok güzel işlemiş tabi, üstadın mahareti. Şimdi normalde Arapçada kelimeler müzekker ve müennes olarak ayrılıyor. Mesela galet, galet kadın için olduğu bellidir, yani konuştu. Erkek için oldu mu ne oluyor? Gale. Yolundaki, sonundaki gözlü te. Yani erkek fiilinin başına geldiği zaman kalkar. Kadın konuşacaksa o gözlü te, gözlü he, galet denir. Erkek konuştuğu anlamak için de gale denir. Gramer kaidesi, Arapça kaidesinde böyle bir mesele var. Fakat Kur'an-ı Kerim Arapça inzal edilmekle beraber burada bu kaidenin tersine bir olay var. Galetil Arap, yani müzekker bir ismin başına gelen fiil müennes. Ama gale nisve, müennes bir ismin başına gelen fiil de müzekker. Yani gramer kaidesini alt üst eden müthiş bir şey. Zahiren bak yanlış gibi görünüyor. Üstad bunun sırrını anlatıyor işte. Mesela erkeklerin diyor şahısları şahsen. Şahsen erkekler, şahsen kadınlardan güçlüdür, kuvvetlidir. Şahsi bazda nazara aldık mı? Ama bir araya gelme, cemaat kurma, cemiyetleşme, birbirine kuvvet verme adına onların şahsı manevilerini değerlendirirsek, erkeklerin cemaatleri, kadınların cemaatlerin yanında zayıftır. Bu sebepten dolayı kadınlarla ilgili ifadenin başına gelen müzekker kelimesi, erkeklerle ilgili ismin başına gelen de müennes kelimesi, gramer kaidesine göre yanlıştır. Fakat orada Allah'ın nazara vermek istediği mana ve muhteva açısından nedir? Fevkalade doğrudur. Bir yanlışla doğru bir şeyi nazara veriyor Cenab-ı Hak. Aynen burada da böyle. Yani fert fert baktığın zaman, evet bir Ermeni fedaisi sizin cesaretinizde, sizin takat ve gücünüzde, şecaatinizde olamaz. Ama millet olarak düşünün. Niçin Ermeniler bir avuç olduğu halde sizi mağlup ediyor, yeniyor? Siz onlara boyun büküyorsunuz. Ha, onların şahsı manevisi dediğimiz milliyet fikri ve düşüncesi sizde henüz daha uyanmadığı için, ayağa kalkmadığından dolayı, siz milliyet mefhumunun ne olduğunu bilmediğiniz için, her mesele, herkes kendi meselesini şahsi olarak halletme yolunu takip ettiğinizden dolayı şahsen onlardan güçlü görünüyorsunuz ama milliyeten, cemaat olarak, toplum olarak veya şahsi manevi olarak da maalesef bu kağıtta onlara mağlup olup yeniliyorsunuz. Bakın İslam alemine. Şimdi şecaatın menbaı kaynağı nedir? İmandır. Cesaretin kaynağı imandır. Korkaklığın, cebanetin kaynağı küfürdür. Öyle değil mi ya? Şimdi bir Müslümanın inancına, itikadına göre baksak ondan cesur kimse yok. Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor. Değil mi? Cephede öldürsem gaziyim, ölürsem şehidim mantık ve düşüncesi büyük fedakarlıklar ortaya koymuş. Peki bu fertlerden meydana gelen toplum niye eziliyor? O niye sürünüyor abi? Fert fert böyleyiz. Bir Müslümanı koy, bir de Hristiyanı koy. Her cihet ondan öndedir. Her cihet ondan öndedir. Hele iman ve küfür noktasında baktığımızda cesaret cihetiyle hiç mukayeseye gelmez. Ama Müslümanlarla şimdi Hristiyanla ecnebileri yan yana koy, ahalimiz ortada. Üzerimizden silindir gibi geçiyorlar, onlar bizi idare ediyorlar. Aynı mantık burada da geçerli. Peki nedir onları geliştiren, büyüten? Hürriyetlerle, demokrasilerle bugün varmış oldukları, değil mi? Avrupalılık, Amerikalılık, milliyet fikri ve düşüncesi kalp ve gönüllerine öyle yerleşmiş ki, yani hangi ırktan olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, hangi coğrafyadan olursa olsun, ben Amerikalıyım ifadesi onlar için bir marka olmuş. bir şahsı manevi teşkil etmiş, o malumat, o bilgi, o mahiyet onlara nasıl yerleşmişse, oldu mu? Bu tarafta daha farklı, daha güçlü olan ama şahıslar bazında kalan mukaddes davanın üzerinde hükmediyorlar, galip geliyorlar. Üstad burada yani ehli İslam'ın, İslam aleminin, Müslümanların aciz ve zayıf kaldığı, en zayıf noktası diyebileceğimiz bir meseleye şiddetle ve dikkatle parmak basıyor. Ermenilerden örnek veriyor. Fikri milliyet öyle kolay bir şey değil. Onu yerleştirmek çok zordur. Yerleştiğinde de onun yaptığı işi onun karşısındaki fert olarak basit veya az kurumlar, yani gelişmemiş ama bu düşünceyi taşıyamayan ne kadar güçlü olursa olsun o noktada onlara hükmedemiyor, galip gelemiyor.
Tabii bununla ilgili yani nasıl bir sır var ki? Yani çünkü İslamiyet'te olması gereken bu.
Evet.
Onlarda da bunu teşvik edecek sadece kavli şeylerden başka çok bir şey yok. Evet. Nasıl onlar bunu temin etmişler?
Şimdi neyle? Oraya geleceğim. Şimdi bakın şart problemi de bu. Bak, bir avuç insandan bir ülke baş edemiyor. Ne var yani? Terörün içinde ne var? Ya bu ülkeyi yani idarecilere böyle bu kadar sıkıntılara getirecek hangi teşvik, hangi takviye, hangi düşünce? Yani görüyorsunuz değil mi? Adam üzerine bombayı sayıyor, bir yere gidip patlatıyor ya. Bunun inançla, itikatla bir alakası yok. Bunu önceden haşhaşinler yapıyormuş. Hasan Sabbah ve ekibi. O ne veriyor? Yani insanlara bir şey vermek lazım. Verilen şeyin de değil mi? Semavi sistemlerle kutsallığı veya onun aleminde çok önemli olduğu netleşirse, millet de buna inanır, itibar ederse ona her şeyini feda edebilir. Bak, inanmayan toplumlarda da hepsini bir araya getiren bir mana ve muhteva var. Bize göre tamamen sakat yoldalar. Mesela Japonları düşünün. Güneşe tapıyorlar. Ateistler. Bir inançları yok. Olsa bile bizim inancımızın yanında bir kıymet ifade eder mi? Etmez. Peki birlik ve beraberliklerine bakın. Fedakarlıklarına bakın. Değil mi? Birbirlerini kucaklamalarına bakın. Aynı dava üzerine, değil mi? Mesela ortaya koyduğu projelere bakın. İçin üzerinden iki cihan harbi geçmekle beraber teknolojide, değil mi? Dünyadaki konumlarına bakın. Biz cihan harbi geçirmişiz. İkincisine de girmemişiz. Bizim daha ayakta durmamız icap ederken üstad da Japonları örnek olarak veriyor. Kesme medeniyette onları örnek almak lazım diyor. Onlarda da sen yani beğenmesen de onların kendi aralarında inançları birbirlerini öyle motive eder noktaya gelip öyle bunu eğitim açısından işleyip yani diğer nesillerinden nesillerine intikal ettiriyorlar ki o mahiyet onların ayakta durmasına, biz doğru bile olsak doğrunun yanında başların dik olmasına sebebiyet veriyor. Yani burada inanan kazanır mevzu birinci cihette şey içindir. Ahiret içindir. Vel akıbetü lil müttakîn. Ama bir başka manası var. İnanan kazanır. Bu dünyada kim neye samimi inanırsa o kazanır. İhlas. Değil mi? Küfürde bile olsa ne yapıyor? Muvaffakiyete giriyor. İhlas nedir? İnsanın niyetidir. Niyet nedir? Ben bu işi niçin yapıyorum? Şahsım için yapıyorsam şahısların büyümesi kesir darbı gibi cemaati küçültür. Önemli olan şahısların içerisinde kalplerindeki milliyet mefhumunun, ortak kaydanın, fedakarlık ruhunun büyümesidir. Üstad bu sebepten dolayı geçen derste iki şeyi nazara verdi. Her milletin, her toplumun, her kurumun, her sivil toplum örgütünün, her şahsın kendine kâfi olan cesaretinden başka artırdığı bir cesaretinin birikimi havuz vardır ki biz buna ordu diyoruz. Ordu neden teşekkül eder? Milletin cesaretinin ve şecaatının fazlasının bir araya gelmesinden, birikiminden teşekkül eder. İkincisi de diyor, ikincisi de sehavet. Yani çalışıyor insanlar. Herkes kendisi için çalışıyor ama devletini, milletini de düşünecek. Ondan bir paydasını oraya atacak. Öyle bir havuz meydana gelir, biz buna ekonomi diyoruz. Ekonomisi ve ordusu güçlü olan insan dünyayı idare ediyor. Bak dikkat ederseniz yani şahsın gücü değil, şahısların artırdığı veya diyor fazla olarak düşündüğü şeyin bir yerde toplanması o milletin iki önemli havuzunu meydana getiriyor. Bakın İslamiyet de böyle. Şimdi herkes Müslüman. Herkes kendine Müslüman. Fakat herkesin kendine Müslümanlığı kifayet etmiyor. Peki ne olacak? Şuna dikkat etmemiz lazım. Herkes fedakarane kendi şahsını diyelim ki yani günahlardan kurtarıp ahirette belli bir makama götürme adına gayret gösterirken millet adına ne yapıyor? Bakın orada fazla bir artılarımız yok. İşte artılarımız olmayınca o havuz meydana gelmiyor. Sen bunu genel olarak düşünürsen oldu mu? Bugün Avrupalıların veya Ermenilerin veya beğenmediğimiz az da olsa bizden güçlü olan toplulukların bizim farkına varamadığımız bu üç ve dört konu üzerinde ısrarla durup nesillerini öyle yetiştirip ittifakla bir mesele üzerinde durmaları onları muvaffakiyete götürüyor. Böyle mekanizmalar var. İşte millet de bundan teşekkür ediyor. Bakın devlete vergi veriyoruz değil mi? Adam kazandığından devlete veriyor. Vermese devlet ne yapıyor? Cezalandırıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi şeriat devleti olsa bir de zekattan hesap soracak. Devlete verilen vergi ayrıdır. Zekat ayrıdır. Adam zekatından devlete verilen vergiyi düşemez. Bir de zekatı devlet toplayacaktır. Şimdi bak dikkat edin. Niye? Kazanıyorsun diyor. Hep kendini düşünemezsin. Kainatta sistem kendini düşünün üzerine kurulmamıştır. Hiçbir örneği gösteremeyiz ki kendisi için çalışıyor. Kendi için bir defa dönüyorsa çevresi için bin defa dönüyorlar. Zaten yaratılış gayemiz kendimiz için değildir. Başkalarına hızmet içindir. Bir kayısının kaç tane çekirdeğe meyveye ihtiyacı var? Kayısı ağacının? Bir tane yeter. Ondan bir ağaç meydana. Başında 1000 tane, 3000 tane, 5000 tane var. Bunları niye büyütüyor? Kendine bir tane yeterken diğeri başkasına faydam dokunsun. Benden istifade etsinler. Bir arının yaptığı balın ne kadarına ihtiyacı var? Bu kadar bal başkasına hizmet. Öyle değil mi? Bir koyunun bir tane evladı yeter. Bir evlat yeter. Bir koyun hayatında ne kadar doğum yapıyor? Ne kadar süt veriyor? Oyunların ne kadar ona faydalı? Hep bize. Bir şey, ipek böceği. Değil mi? Ağının içinden çıkarken ne oluyor? Ne diyorsun onu? Tırtır mı diyorsun? Koza. Ölüyor ya. Kendini feda ediyor. Bizim için. Güneş kimin için ışıtıyor? Kimin için ısıtıyor? Bakın anne rahminde 9 ay kalan bir çocuk nereye için hazırlık yapıyor? Anne rahmi için mi? Dünyaya gelecek. Bütün yapılanlar dünyada rahat yaşaması adına 9 anne rahminde beslemesi sebebi dünyaya yardımdır. Azarla teşekkür edecek. Demek ki hiçbir şey bulunduğu yer, bulunduğu zaman kendisi için çalışmıyor. Allah'ın böyle bir sistemi yok. Kainat fedakarlık üzerine kurulmuş. Alem buna göre dizayn edilmiş. Sistem böyle çalışırken bir balın 1 milyon yumurtası var. Kimin için yumurtluyor hamsiler? Kendisine yeter 2-3 tane, onu da büyütür. Bu kadar yumurta insanlar bundan istifade etsin. Peki bu sistemi insan tutup da kendi menfaatine alet eder. Kendine yorar, kendine çevirirse sistemi akamete uğratmış olur. Biraz daha fazla ileri gidip de o zalim güçler bütün menfaatlerini ortaya koyup tüm alemi kendi lehine çalıştırırsa işte o zaman ekolojik dengeyi bozuyor. Hayvanlara zarar vermiş oluyor. Nebatata hıyanet etmiş oluyor. Ve doğa tutuyor. İntikam alıyor bizden. Bugün onun tam zamanında yaşıyoruz. Evimizi başımıza yıkıyoruz. Niye? Kendimizi düşündüğümüzden dolayı. Halbuki hangi medeniyet, hangi teknoloji, hangi faydalı sanat olursa olsun bunu yapan insan etrafı düşünme mecburiyetindedir. Ben bu nükleer santralı buraya kuruyorum ama amacım ne? Gelecek nesle, nebatata, hayvanata, doğaya, çevreye bir zararım dokunur mu? Bu yeni bilimsel hale geldi. Yeni yeni biz bunları yakalıyoruz. bilimsel hale gelmeden dünyayı çok hor kullandık. Sadece bizim zannettik. Bir, yani türün bile ortadan kalkması bizim hayatımızı tehdit edeceğini anlayamadık ve düşünemedik. Ama bilim geliştikçe bunlar anlaşıldı. Bilimin gelişmediği zamanda Allah bunları emir olarak göndermişti. Hayrun nas enfa'uhum linnas, okuduk bunları. Hayırlınız insanlara faydası dokunandır. Dinine faydası dokunandır demiyor. Mezhebine faydası dokunandır demiyor. Ailesine faydası dokunandır demiyor. Bakın, cemaatine demiyor, toplumuna demiyor ya. Tüm insanları düşünerek bir adım atan insanların en hayırlısıdır. Tüm insanlar, inanmayanlar da düşünme mecburiyetindeyiz. Laikler de düşünme mecburiyetindeyiz. Eğer Allah'ın muradına göre adım atacaksak. Yok, hepsi benim cemaatimin düşüncesi. Benim menfaatimin ortaya çıkması. Benim ondan sonra gelişmem. Benim büyümem esastır mantığı. Her insan bunu yaparsa masumlar zarar görüyor, mazlumlar zarar görüyor. Dünyanın dengesini bozuyor, çivisini söküyoruz. Ha, bugünkü hal bunun acımasız neticeleridir. Yanlış yaptık. Ya senin dinin bir adamın bahçesinde müsaadesiz namaz kılmaya izin vermiyor ya. İki rekat namaz kılacaksın ya. Kılamazsın, müsaade alacaksın kardeşim. Namaz ya. Razı olmazsa olmuyor bak. Şeyde, Bursa'da Ulu Cami'yi görmüşsünüzdür. Onun ortasında ne var? Bir havuz var. Nedir o havuzun mazisi? Havuzun ne işi var camide? Adam cami abdestine girmemesi lazım. Girip abdest alıyorlar. O cami yapılırken, anlatabildim mi? Bir tanesinin bağı mı varmış, bahçe evi mi varmış artık neyse. Karşılığı verildiği halde, zaten karşılığı olmasa zulüm olur. Ama gönlü razı değil. Gönlü razı olmadığından dolayı evini caminin içine katmışlar. Ulema demiş ki burada namaz kılmak caiz olmaz. Burayı o hale getirin ki namaz kılınmasın da şadırvan yapmışlar. Bu dinin mensubu olan Müslüman adımını atarken her şeysi, etrafı, çevreyi düşünme mecburiyetindedir. Doğayı dahil. Doğayı dahil. İşte geldik buraya. Bir millet nasıl, neyle meydana, fedakarlıkla meydana gelir. Vergi bir fedakarlıktır, zekat bir fedakarlıktır. Bakın. Vermeyen vermez. Allah'a hesabını verir. Net iradeye bakıyor yani. Madem öyle, dine hizmet etmek de fedakarlıktır. Maddi imkanlar vermekle ekonomiyi ayakta tutuyoruz. Evladımızı askere göndermekle, bak hayatımızda hep 2 yıl aldı devlet. Niye? Olsun. Devlet ayakta duracak. O yıkıldı mı? Ben ayakta durmamın anlamı yok. Bayrak indi mi? Bayrak indi mi Allah korusun? O flamalar var ya, onlar bir değer olmaz ki. O flamalar bayrak sayesinde ayakta duruyor. Ama milletin toplam kıvamına, ortak paydasına benim desteğim ne? Katkın ne? Allah buna bakıyor işte. Bir diyanet var. Diyanetin yaptığı kifayet etmiyor. Peki sen millet namına, din namına ortaya bir şey koyabiliyor musun? Vergiyi verdiğin gibi mesainden, fikrinden, düşüncenden değil mi? Yani ilminden, irfanından, ibadetinden, ihlasından bu milletin manen ayakta durması adına ne yapıyorsun diyecek Cenab-ı Hak. Ne yaptın? İşte burada hep birbirimizi hesaptan veya nefis muhasebesinden, gönül muhasebesinden vicdanen geçireceğiz. Bediüzzaman açtığı yol bu noktada antika bir yol. Kimse yok da yalnız ben varmışım. Bu milletin manevi mekanizmaları, dinamikler ayakta tutma adına Allah bana bir görev vermiş. Bu görev de menfaat veya çıkar ilişkisi adına yapılmaz. O manada yapılanlar muvaffak olamıyorlar. Mesai anlayışıyla bu dine hizmet edilmiyor. Bu dine hizmetin altında samimi bir niyet, büyük bir fedakarlık icap eder. Peygamberler niçin gönderilmiş? Yani hizmet standartlarına bakın. Ne diyor? Yani size gelen elçiler, İsa Aleyhisselam'ın elçileri gitmiyor mu şeye, Antakya'ya, Habib-i Neccar'ın ülkesine? Getirdiği hidayet hizmetinden dolayı sizden bir karşılık beklemeyen bu elçilere ey kavmim tabi olun diyor. Ayet var değil mi?
İttebu mella yeselukum ecrun.
Ve hem muhtedun. İttebu mella yes'elukum, doğru mu? Ecren. Yani sizden bir sual sormayan ama size hidayetin gelmesine vesile olan bu elçilere tabi olun derken hizmetin fedakarlık boyutunu nazara veriyor. Onlar diyor Allah'a yaptığı hizmetlerden diye dolayı insanlar bir ücret alamazlar. İneciliye illa alallah. Onlar ücretlerini Allah verir. İşte bu manada bu dine destek ve yardım ülkeyi normalleştirdi. Bak bu noktaya getirdi. Bak, bir şey daha söyleyelim. İşimiz o kadar zor ki arkadaşlar. Bak, şu münazarat var ya bize bir ufuk veriyor. Bize bir anlayış veriyor. Bir milletin ayakta durmasına, kurtulmasına, istikrarına esasında fikren altyapı teşkil eden eserler. Bakın İslam alemi şurada. Sağımız solumuz İslam alemiyle dolu. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Mukaddes beldeler orada. Bakın şu hallerine, vaziyetlerine, dünyanın gözü önünde şu kötü örneklere bir bakın Allah için yani. Bir Avrupalı gözüyle bakın. Bir ecnebi gözüyle bakın. Bir örnek ülke, bir örnek lider, bir örnek ekonomi, bir örnek diyelim ordu, bir örnek sanat, idare şekli var mı İslam aleminden dünya örnek olacak? Ya bir Avrupalının veya bir ecnebinin ya Müslümanların da şunu alalım da biz uygulayalım diyebileceği güzel bir örneğimiz var mı? Demokrasiler yerde sürünüyor. Seçimler hak getire. Menfaatler alabildiğine gidiyor. Çıkar ilişkileri Allah korusun. O beğenmediğimiz ecnebiler hiçbirinin ülkesinde bugün Avrupa'da ki onları nazar alın düşünün. İşte mesela ne diyorlar o bir palmiye şeyi yapıyorlar ya oteli. Efendim yerin ta denizin dibine doğru yukarı doğru reklamları başlamış. Bunları Arap alemi yapıyor.
Dubai
mi? Bilmiyorum ne dese. Dubai'de gidin o otellere falan bakın. O otellerin ayarında ecnebilerde bir tane otel var mı? Ya biz aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Arkada bu israf. Yani bu umursamazlık. Bir de Müslümanların bu anlamdaki hali vaziyetleri en kötü örneklerle ortaya çıkıyoruz. Avrupa bizim neyimizi örnek alsın? İslamiyet'e gelelim. İslami anlayışa. Onda da Türkiye'de, Türkiye'nin içinde de yani belli başlı birkaç cemaati sayabiliriz. Onun dışında da yine ya Vehhabi zihniyeti hakim, ya İran zihniyeti hakim, ya Taliban zihniyeti hakim. Zaten onlar ülkelerini kurtarsalardı böyle perişan müptezel olmazlardı. İşte buradalar. Yani o kadar işimiz zor ki hem güzel İslamiyeti, doğru dinimizi dışarıya anlatma noktasında mücadele veriyoruz hem de kendi içimizde, kendi bünyemizde bu dini yanlış anlayıp kötü örnek olacak insanların da asgari edilmesi için gayret gösteriyoruz. Cephe o kadar fazla ki yani. Bu sebepten dolayı İmam-ı Gazali bu din en büyük zarar düşmandan fazla ahmak dosttan gelmiştir diyor. Ahmak dost, düşman kadar zararlı. Biz bize düşmandan daha fazla zarar veriyoruz. İşte Risale-i Nur sayesinde ülkenin bak normalleşme şekillerine bakın. Bugün İslam aleminin hiçbiri bizim geçirdiğimiz ağır imtihanları geçirmedi. Bizim lisanlarımız değişti. Bizim elbiselerimiz değişti. Bizim yeme içme şekillerimiz değişti. Değil mi? Bizim okullarımız değişti. İsimlerimizi değiştirdiler bizim. Yazılarla beraber. Okuma şeklimizi elimizden aldılar. Hangi İslam alemi bu ağır imtihandan geçti? Elbiselerine mi dokundular? Lisanlarına mı dokundular? Kur'anlarına mı? Hayır hayır. Peki nedir bu halleri? Biz niye o dehlizin içinden, silindirin altından çıktık da ülkeyi normalleştirdik? Tek sebep, bundan başka sebep yok. Müsbet hareket. Doğru İslamiyet. Başka bir sebep gösteremezsiniz. Aynı Kur'an-ı Kerim onda da var, bizde de var. Onların da alimleri var. Onlar cihadı böyle anladılar. Biz cihadı nasıl anladık? Tebliğden başka bir şey anlamadık. En büyük cihad insanın kendi nefsini terbiye etmek. Allah'a yakışır bir kul olmak mantığıyla yürüdük. Ülkemizi bölmedik, parçalamadık. Ecnebilere peşkeş çekmedik, kan davaları gütmedik. Sokakları kan gölü haline getirmedik. Bak bizim liderlerimize bakın nereden nereye geldik. Onların liderlerine bakın. Kolay değil bu liderlere değişti. Bizdekilerin çoğu da vazifeliydi. Söz verilmişti Avrupa'yı İslam'ın nesil meydana getirme adına. Ama bizim liderlerimiz dedi, kötüsü de olsa benim babamdır, benim amcamdır, neyse. Kol kırıldı, yen içinde kaldı. Kendi derdimize meşgul olduk. Ülke normal olarak kucağımıza düştü. Var mı başka bir sebep? Bediüzzaman'ın fikri ve düşüncesi, müspet hareket anlayışı, devletle nasıl münasebete girilir, yanlışlarla nasıl mücadele edilir, cihat nedir, tebliğ nedir? Yeni bir çığır. Yeni bir çığır derken İslamiyet'in esas umdesini, aslını, esasını, gubarlaşan, tozlaşan kısmını sildi. Ol elmas kılınca saykal vurdu. Doğru hizmet ortaya koydu. Bu doğru hizmet sayesinde bugün bu ülke çok normal bir şekilde demokratik şartlarda normalleşti ve yoluna devam ediyor. Avrupa'nın, İslam aleminin tek laik olan veya diyelim demokrasiyle idare eden yıldız ülkesi haline geldik. İşte burada Bediüzzaman'ın değerini, katkısını anlayacağız. Yani bunu anlatmazsak anlayamayız biz yani. Onlarda bir tane örnek var mı? Yok. Niye? Bediüzzamanlar yok. Her şeyleri var. Bu büyük bir nimet. Bak bizim bu müsbet hareket bütün dünyanın üzerinde durduğu. Bu milletin başına bela etmek istediği terörü de çözecek. Bak göreceksiniz. Bu hizmetin temeli bu işi çözecek. İdareciler de son noktayı koyacaklar. Oraya doğru gidiyor. Bizim burada Kürt kardeşlerimiz var. Yarısından fazlası Ekrat'tır. Var mı bir problemimiz arkadaşlar? Var mı? Soruyorum ben size. Davut Hocam Ekrat. Birbirimizi ruhumuzdan fazla seviyoruz. Bunun büyüğünde ülkeye uğrayacağız. Ne var ki? Medreselerimiz de var. Şehirlerimiz de var. Akraba sülalelerimiz de var değil mi? Okullarımız da var. Eğitim merkezlerimiz de var. Küçüğünde bu muhabbet, samimiyet devam edince büyüğünde niye devam etmesin? Demek ki hizmetin işte bu anlamda güzellikleri oralara ciddi manada anlatılmayınca, anlaşılmayınca arızalar meydana geliyor. Devletin yapacağı fazla bir şey yok. Halklar bir araya gelip kuvvetin, muhabbetin temin etmediği müddetçe yukarıdaki alınan tedbirler ve kararlar müessir olmuyor yani. Her zaman şu örneği veriyor, bak sigara yasağı tuttu bu ülkede. Peki bu sigara yasağını 50 yıl evvel kanun olarak çıkarsalardı kim itibar edecekti buna? He? Mümkün mü? 4. Murat hakkından gelip padişah olduğu halde. Peki ne oldu? Milletin kültürü, seviyesi, kalitesi arttı. Medenileşti. Teknolojik imkanlar gelişti. Bilimsel gerçekler ortaya çıktı. İçen de diyor ki artık ben içmeyenin yanında olayım. Niye? Ben de terk etmeye çalışıyorum. Altyapı bunu teşkil etti. Aynen bunun gibi millet şuurlandı ve uyandı. Uyanan, şuurlanan milleti idare etmek, cahilleri idare etmekten daha çok kolaydır. Devletin işi kolaylaştı burada. Bunun temelinde de bu hizmetin çok büyük payı vardır. Evet.
Öyleyse dinleyiniz ve kulaklarınızı beş açınız.
Evet.
İşte fikri milliyetle uyanmış bir Ermeni'nin himmeti mecmu milletidir.
Sen hemen Ermeni'di, hemen gavurdi. Allah korusun, tahkir etmeyelim de yanlış anlaşılmasın. Hemen Hristiyan ecnebidir. Allah ona bir özellik vermiş, o seni yeniyor. Nedir o? Bir fikri milliyet. Adam kendine zaten milletini, milliyetini düşünüyor. Bizden oldu, önce kendimizi düşündük, sonra vatanı, milleti düşündük değil mi? Hele siyasilerimiz. Komple hale gelmiş. Bak eskiden öyledirlerdi. Siyasetçi önce kendini düşünür, sonra sülalesini düşünür, sonra partisini düşünür. Oldu mu? Ondan sonra sıra gelirse devletini, milletini düşünür. Bu artık klişeleşmişti. Bu hale getirdiler bu milleti. Böyle düşündürttüler yani. Ne diyor eski başbakanlardan bir tanesi? Ya bu millettekilerin bazıları mafyanın, bazıları ordunun, bazıları medyanın, bazıları zenginlerin, bazıları Avrupa'nın, bazı istihbarat örgütlerinin. 50 milletvekili de Türkiye'nin olsun, özel bir seçim sistemi uygulayalım da hatırlayın. 50 milletvekili de şehrin değil de onun bunun Türkiye'nin vekili olsun da Türkiye'yi düşünsün. Bir başbakanın bunu düşünme mecburiyetinde kalıyor. Milletin vekili milleti düşünmüyor. Kim onu oraya göndermişse onun orada şeyini yapacak. Memurluğunu yapacak. Mesele o. Ama bir Avrupalı böyle değil. Bak bir örnek daha vereyim. Avrupa'da da sol partiler var mı? Hı? Var. Bakın arkadaşlar. Müslümanlık kifayet etmiyor. Peki Avrupa'da sağ gitti, sol geldi. Avrupa'ya bir zarar oluyor mu? Ecnebilere. Olmuyor değil mi? İşte Fransa'ya bakın. Sağın ucu, solun ucu fark etmiyor. Kim gelirse gelsin sistem yürüyor. Fransa gelişiyor. Şimdi Almanya'da ne var şimdi Almanya'da? Koalisyon var değil mi arkadaşlar? Almanya'da koalisyon oldu. Eskiden de tek parti vardı diyelim. Peki koalisyon önce Almanya battı mı? Daha fazla gelişiyor. Onlar farklılıkları nimet olarak telakki ediyorlar. Peki gelin bize. Şimdi sağ gitse sol gitse ülke ne olur? Sorun, vicdanınıza sorun, cevap verin. Sil baştan bir daha mı değil mi? Her şey. Peki bize koalisyon olsa ne olur? Batar ülke, batar. Ya biz Müslümanız arkadaşlar, bir araya gelip ittifak etmeyi bilemiyor muyuz? Şimdi farklılığı o adam nimet olarak alıyor. Bak adamlar yıllarca birbirleriyle harp etmişler, kan dökmüşler Avrupalılar. Para birliği, gümrük birliği, öyle değil mi? Toprak birliği. Sınırları da kaldırdılar. Şu Müslüman aleminin haline bak. Şu halimize bakın. Cetvellerle bölmüşler bizi ya. Allah Allah. Yetmiyor. Filistin'de ikiye bölüyorduk. El Hamas, El Fetih diye biliyorsunuz yani. Onlar devletleri bir araya getiriyor. Biz köyü bile ikiye bölüyor. Bir köydür Filistin. Ya Rabbi Allah bize yardım et. Vallahi Allah bize yardım etmez, kusura bakma. Güçlenene, bir araya gelene, gücünü kuvvetini toplayana, cemaatleşene yardım eder. İnanmasa da ona yardım eder. Kanuna uyuyor çünkü. Bunları unutmamak lazım. Bunları unutmayalım ki zafiyetimiz nereden olduğunu bilelim. Şimdi bizde iki tane siyasi farklı kanatı düşünen parti birbirinin boğazını sıkıyor. Bak aynı menbaadan gelmiş iki tane farklı parti ha. İkisi de liberal. Biri A parti, biri B partisi. Birbirinin hayatını elinden almaya çalışıyor. İkisi de sağ, sağın da uçlarından ayrılmışlar, anlıyorsunuz. Değil mi? Biri öbürünün boğazını sıkacak. Solda da ayrılıklar, sağda da ayrılıklar, Müslüman partilerde ayrılıklar olduğu zaman hayatın elinden alacak kadar mücadele ediyor. Biz böyleyiz. Öyle miyiz, değil miyiz? Bak adam ne yaptı Amerika lideri? Obama Clinton'dan mücadele etmedi mi seçimlerde? Rakibi değil miydi? Obama galip geldi. Ne yaptı rakibini? Buyur işte. Gel dedi, Dışişleri Bakanlığı mı yap beni? Ya Müslüman böyle bir şey yapar mı? Yapma, Müslümanın yapması lazım işte. Şimdi sen Rabbine dua et, ya Rabbi beni muvaffak etti. O da dua etmesin, böyle yapsın. Allah kimin kini kabul edecek? Onunkini, ağızdaki dua olmuyor ki ya. Hani şartları yerine getirmiş. Evlenmemiş, ya Rabbi çocuk sahibi olacağım. Nasıl olacak? Tarlaya tohum atmamış, ya Rabbi hayırlı sen bana ne ürün verir? Diken verecek Allah. Ürünü bırak. Geveni git topla. Baharlayı. Ya zemin ne oluşturdu? O nasıl dua etmek kardeşim? İşte fikri milliyet. Bak Ermeniler işte. Ermeniler. Yani yıllarca Osmanlı'nın tasarrufu altında kalmış. Değil mi? Milleti sadıka. Reayayı sadıka. Yani sadık millet diye de nam almış. Osmanlı sadık millet olarak Ermenileri idare etmiş. Çok sadık. Fakat parçalanınca, Osmanlı zafiyete uğranınca, Avrupalı tahrik edince bela oldular başlarımız. İşte o fikri milliyet. Yani idare edildikleri zaman da milliyetlerini muhafaza ettiler, yek vücut olarak kaldılar ama idare edene hizmet ettiler. Sanatı, mahareti, ziraatı ve ticareti ülkemize getiren Osmanlı'yı bu noktada yani dinamiklerini ayağa kaldıran bir millettir. Hürriyet noktasında da payları vardır. Üstad onu diyor. Bu milletin. Fakat peki onları bu hale getiren işte bizde olmayan. Ben ne diyorum? Ben ölürsem yağmur yağmasın. Ben susuz kaldıktan sonra öyle yağmur yağsa bana ne? O ne diyor? Ben yağmursuz da kalsam, ben su içmesem bile yağmuru ver ya Rabbi, benim milletimin yağmura ihtiyacı var. Kendini millet için feda eden bu ruh, bu düşünce. Onlarda olduğundan dolayı bir fert olarak Ermeni sizden zayıftır, millet olarak Ermeni sizden güçlüdür. İşin başına bağlamış olalım bu işi. Evet.
Güya onun milleti küçülmüş,
tabii,
o olmuş. Veya onun kalbinde yerleşmiş. Onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymetli olsa da milletini daha ziyade tatlı ve büyük bilir. Bin ruhu olsa da feda etmeye iftihar eder.
Bir Ermeni böyle. Ama bana diyelim, bana sizi tenzih ederim. Memleket, millet, vatan ne zaman geliyor aklıma? İşin hizmetimizde de bunu bakalım. Hizmeti ifa ediyoruz. Aynı mantığı burada takip edeceğiz. Kendimizi düşünün ama hizmet yürümez arkadaşlar. Bak bizim dinimizde şahsa yatırım yasak. İbadetlerde bile yasak. Bir Müslüman bir şeye girse, mağaraya girse, sabaha kadar ibadet, akşama kadar oruç tutsa, Allah'ın da o makbul insan değildir. Niye? Şahsına yatırım yapıyor. Çıkacak mağarada. Toplumun içine girecek, dine hizmet edecek. Namazı da az kılsın. Farzların dışında. Sormuyor Allah. İki, bir Müslüman parasını finans kurumuna yatırdı. Geliriyinden torunlarını bile geçindirir. Allah'ın sevmediği bir yoldur. O da şahsiyet, onun da maddisidir. Ne yapacağına bak, ver onun 1/40'ını diyor bana. Daha tüm parayı çalıştırıp yatırıyorsun. Peki ne yap? Çıkar onu, bir iş yeri aç, bir şey aç, atölye aç, 10 tane Müslümana faydan 9'un zekattan muaf oluyor. Bunu ondan daha hayırlı görüyor. Maddi ve manevi, dedik ya kainatta herkes kendine çalışmıyor. İnsana hiç yakışmaz. Herkes birileri için hizmeti ifa ederken insanın kendine yatırım yapma sistemi bozuyor. Allah da buna müsaade etmiyor. Yani. Bak peygamberlere. Hep ümmeti için çalışmışlar. Kendilerine ne kadar vakit ayırmışlar. Üstadımıza bakın. Ne zaman kendimi düşünsem, ne zaman bende ahiret hissi ağır bassa, evrat eskere meşgul olayım desem, haklar gelmesin desem, Allah beni alıyor oradan diyor, bir menfaya daha gönderiyor. Sen misin dağa çıkan? İn şehre. Dağda ne işin var Seyda? Toplum burada. Bak. İbadetle meşgul güzel bir şey. Müsaade etmiyor. Sosyal bir din. Sosyal hayata güç veren bir din. Toplumu içinde yaşayan bir din. Tebliğle ayakta duran bir din, ibadetle yürümez. İbadet şahsa yatırımdır. Tebliğ, toplumun dinamiklerini ayağa kaldırmaktır. Okun üstadımızın yediği 4 şefkat tokatının 4'ünde sebebi budur. Van'dan Burdur'a, Burdur'dan Isparta'ya, oradan Barla'ya. Bak 4 yer. 4'ünde sebebi bu. Aman haklar gelmesin. Yani tebliğ olacak. Biraz teenni et. Hükümet bu durumu ağır görecek. Ben de onlara uydum. O merhumu bir başka bir yere sevk edildim diyor. Şimdi kendini düşünmesi ne üstadımızın? Çoluk çocuk yok. Yeme içme yok. Ya nedir? Evrat esker canım. Müsaade etmiyor Allah. Bu sebepten dolayı bizim dinimizde toplumun hukukunu değerlendir, hukukuna nazar eden, toplumun hukukuyla ilgili bir mesele diyor. Toplumla ilgili bir mesele, velev sünnet kabilinden dahi olsa veya nafile nev'inden dahi olsa şahsi farzdan daha önemlidir. İşte bu. Kayda getiriyor. Biz de buradan ilham alarak önce hizmetimizi düşüneceğiz, değil mi? Vazife alanlarımızı düşüneceğiz. Ha, hizmetten vakit kalırsa özel işlerimize bakacağız. Ya eve de vakit ayırmak. Vallahi kusura bakmayın. Ben bunun örneğini bilmiyorum. Allah imtihan verecekse bir yerden verecektir. Nuh Aleyhisselam eve mi vakit ayıramadı? Hanımı bile iman etmedi. Kaç kişi vardı ki ya? 1000 yıl civarında yaşadığı söyleniyor. Rivayetler farklı. Ne çocukları iman etti, bir de iman etmiyorlar düşünün. Bırak ibadetleri. Ne de hanımı. Evi mi ihmal etti yani? Alimin oğlu cahil, cahilin oğlu alim. İmtihandan geçeceğiz. Şeytan hile ve kudasıyla. Yani böyle yönlendirmelerle hizmete zarar vermek yanlış olur arkadaşlar. Bakın tarihi, bakın büyük insanların davranışlarını. Sen hizmet et, Allah onları muhafaza eder. Eder inşallah. Onunla müsterih olalım. Buyurun.
Bin ruhu olsa da feda etmeye iftihar eder. Çünkü kendince yüksek düşünür.
Tabii milleti için bir Ermeni böyle yapıyor. Allah onu muvaffak ediyor da. Hizmet için bir nur talebesi hizmetini düşünse, fedakarlığını oraya sarf etse, özel işlerine kaçamak olarak baksa, mahcubiyet içinde baksa mesela. Bizim Oğuzhan kardeş var ya şeyde, Mardin'de. Bak yeni olan mesele. Tayinini istedi bizden ki beni buradan alın. Millet de çok seviyor, çok beğenmişler. Bütün şey, Mardin ayağa kalktı, Ozan'ı vermeyiz. Kardeş sen niye tayinini istiyorsun? Abi işte alın beni, bir başka kardeş gelsin. Suyun Hoca gitti, cemaati topladı, Ozan'ı konuşturdu. Benim hanımım hasta. Hastalığı dolayısıyla ben evde onunla meşgul oluyorum, bu hizmetimi engelliyor. Bu benim hoşuma rahatsız oluyor, bundan dolayı tayinimi istiyorum. Hepsi gözleri dolmuş ya. Hastaya bakılmaz, bakılır elbette. Yani bu sebepten dolayı yani mesaim zafiyete uğruyor. Burada bana düşeni tereddüt edeni yapamıyorum. Bu sebepten dolayı tayinim deyince millet öyle bir şey hale gelmiş ki yani böyle çok duygulanmışlar. Bizim Abdullah çocuğu ağlamış ya. Kardeşim bu yani Hüseyin Hoca da ben de çok duygulandım diyor. Netice itibariyle cemaat biz sana bir şekilde destek oluruz. Sen hastanla ilgilenebilirsin buradan bir yere gitme diye ricada bulunmuşlar. Ha bunlar güzel örnekler yani. Ya hamdolsun Allah bize böyle bu anlamda sizler gibi gayretli kardeşleri vermiş. O da işinizden biriydi netice itibariyle. Demek böyle dışarı gidip oralarda hizmetten baş başa kalınca biraz daha insan şey yapabiliyor, farklı düşünebiliyor yani. Yani yalnız kimse yok, etraf çevre bir tık onun omuzunda. Burada gene yardımcılarımız falan var. Nefes alıyoruz biz. O kardeşlerin devamlı böyle bir nefese ihtiyacı var. Evet, buyurun.
Halbuki şimdikilere demiyorum. Lakin sizin eskiden bir yiğidiniz uyanmamış, nura girmemiş, İslamiyet milletinin namusunu bilmemiş, yalnız bir menfaat veya bir garaz veya bir adamın veya bir aşiretin namusunu mülahaza eder, kısa düşünürdü.
Tabii. Neyi düşün? Ağa aferin desin, kendini feda ediyor. Yani. Hani demiş sen çok sempatik adamsın değil mi? Çekmiş vurmuş Karadenizli sempatik adamsın diyeni vuruyor. Ne manaya geldiğini bilmiyor. Onu hakaret kabul etmiş. Sonra demiş sempatik ne manaya geliyor öbür akım demiş. Yani çok cana yakın demek. Her ihtimalle arkadaşı vurdum onu demiş. Şimdi adam sempatik kelimesinden morali bu adam vuruyor. Bakın öldürülme sebeplerimize bakın arkadaşlar. Gidin şarka ve köylerimize su davası, tavuk davası. Allah Allah. Ya bunlar için kendini feda eden bir adam diyor Muazzez Üstadımız. İslamiyet biletonun kalbine ve gönlüne girse mukaddes dava için kendini feda etmez. İşte farkımız bu. Adam milletinin cevfine, kalbine ve gönlüne milliyet mefhumunu öyle yerleştirmiş ki yani mesela bizdeki o mukaddes şeyler biz tam hakkıyla yani iç alemimiz, gönül dünyamızı yerleştirmediğimizden dolayı onlar faraza kutsal bile olmasa o bağlılık bizdeki buradaki zafiyete galip gelmiş oluyor. Örneği de verdik. Amerikalılık. Ne var Amerika'da? Amerikalılık bir marka canım. Kanada vatandaşı olmak bir marka. Niye Suriye vatandaşı olmak marka değil? Müslüman oralar. Ha. Bak biri inanıyor ama öbür adam onu marka haline getirmiş. Firmalar da böyledir. Mercedes araba bir markadır. Kim yaparsa yapsın. Yani başkasının yapması onu markalıktan, kaliteden düşürmüyor yani. Osmanlı böyleymiş, Osmanlılık. Yani adam Yeniçeriler, Hristiyan çocukları ta yüksek makamlara kadar gelmişler, Osmanlı'ya hizmet etmişler abi. Mahsini düşünmüyoruz, ben falan milletlenim demiyor. Veriyor o ruhu. Neyle veriyor? Eğitimle veriyor, ibadetle veriyor, fikirle veriyor. Hedef ve gaye koymakla, yetiştirmekle veriyor. Şimdi öyle mekanizmalar yok ki. Okullar, eğitimlerimize bir bakın. Hizmetleri de kenara koyduğumuzda bu vatandaş, bu gençler yani nereye gidiyorlar? Bir idealleri yok ki. Menfaatlerini önüne koyuyorlar, yola adım atıyorlar işte. Evet.
Elbette tatlı hayatını öyle küçük şeyler herkes feda etmez. Faraza İslami fikri milliyetle onlar gibi temaşa etseydiniz, kahramanlığınızı aleme tasdik ettirip yüksek tabakalara çıkacaktınız. Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslamiyet, aklı Kur'an ve imandır.
Milliyetin tarihi, milliyetten maksat nedir? O Ermeniler nasıl kendi milliyetlerini özelliklerini öyle içirip, damarlarına geçirip, o manada fedakarlar yetiştiriyorlarsa, bizim içimizdeki esas milliyet nedir? İslamiyettir. Yani esas milliyetten maksat İslamiyettir. Bir Ermenilik zihniyeti o gençleri o hale getiriyorsa İslamiyet manevi muhtevasını verin, Yerleştirin. Bakın ne pehlivanlar, ne kahramanlar, ne cesaret ve şehamet sahibi insanlar çıkıyor. Melek gibi melikler, melek gibi melikler bu safhada, bu sahada yetişmiş. Evet.
Eğer Ermeniler sizin gibi sati ve kısa düşünseydiler. Ha,
onlar da bu fikri milliyette değil, sizin gibi alanın menfaati, köyün menfaati, tavuğun menfaati için mücadele etseydiler.
Nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Hakikaten sizin harikulade şecaate istidadınız vardır. Zira bir menfaat veya cüz'i bir haysiyet veya itibari bir şeref için veya filan yiğittir sözlerini işitmek için küçük emirlere hayatını istihfaf eden...
Tabii, basit talimatlara uyan, hayatını hafife alan, feda eden, evet.
Veya ağasının namusunu istizam için kendini feda eden kimseler...
Yani ağasının namusunu muhafaza etmek için, onu büyük göstermek için kendini feda eden, evet gençler.
Eğer uyansalar, hazinelere değer olan İslamiyet milliyetine, yani 300 milyon İslam'ın uhuvvetlerini ve manevi yardımlarını kazandıran İslamiyet milliyetine... Hmm. Binler ruhu da olsa acaba istihfafı hayat etmezler mi?
Tabii.
Elbette hayatını 10 paraya satan 10 liraya binler evet. Şevkle satar. Evet.